Iron 5, Diptekiler, Peter Benchley, sayfa 74. David Sanders 17 yaşlarındayken sınıfını Walden'ı vermişlerdi. Sanders'ın sınıf arkadaşlarından çoğu kitabı sıkıcı, cansız bulmuşlardı. Altı çizilip ezberlenecek bir yığın cümleler vardı. Bunları öğrenmekte onlara güç geliyordu. Oysa Sanders Toro'nun yaşama karşı tutumunu öylesine ilham verici bulmuştu ki kalkıp iki tane levha yaptırmıştı. Birinde insan toplulukları sessiz bir sıkıntıyı içinde yaşarlar yazılıydı. Diğerinde de ölçülü yaşamak, hayatın yalnızca temel gerçeklerini öne almak, bunların bana neler öğreteceğini anlamak istiyorum. Ölüm döşeğinde yatarken hiç yaşamadığımı öğrenmek istemiyorum. Bu yazılar zamanla sararıp solmuşlardı ama hala yazı masasının üzerinde asılı duruyorlardı. Lise ikinci sınıfa geldiğinde Sanders bir gün Jacques-Yves Cousteau'nun bir konferansına gitti. Akşam olduğunda Cousteau'nun yaşamının yaşamak istediği hayat olduğunu anladı. Cousteau'ya mektuplar yazdı. Bunlara hiç cevap alamadı. Onun konferanslarını izledi, filmlerini seyretti. Bir keresinde bir konferanstan sonra Cousteau ile konuştu bile. Cousteau ona nazik ama kesin bir tavırla Calypso'da çalışmak için başvuran binlerce kişi olduğunu, Sanders bir deniz uzmanı ya da sualtı fotoğrafçısı olarak bir belge kazanmadığı sürece Calypso'da çalışmasının düşünülemeyeceğini söyledi. Okuldan mezun olur olmaz Sanders ordunun 6 haftalık programına katıldı. Askerliği bitince de ortaokuldan beri flört ettiği kızla evlendi. Evlenmeye pek hevesi değildi ama düzenli bir iş hayatı kurması gerekiyordu artık. Sanders'a evlenmek bir macera gibi görünmüştü. Hiç olmasa şimdiye dek yapmadığı bir şeydi. David ile Gloria Washington'a yerleştiler. Büyük bir aşk yaşıyorlardı. Sanders kendini bir Kennedy gibi hayal ediyor, yüzüyor, yelken kullanıyor, futbol oynuyordu. Bir keresinde John Fitzgerald Kennedy'nin Harvard'da sınıf arkadaşı olan tarih hocasından bir tavsiye mektubu bile getirdi. Bir konferans yazarı olabileceğini düşünüyor, özgür dünyanın lideri Ted Sorensen'ın sağında oturduğunu, ona yararlı olabilecek notlar aldığını hayal ediyordu. Siyasal yaşama atılmanın en güzel yolunun Dışişleri Bakanlığı sınavlarına girmek olduğunu öğrendi. Yazılı sınavı başardı ama sözlü de kaldı. Neden başaramadığını da bir türlü öğrenemedi. Ama sınavdaki öğretmenlerden birinin nelerle ilgilendiğini sorması üzerine dalgıçlık ve balina avcılığı diye karşılık vermesinin olumlu karşılanmadığını tahmin ediyordu. Babasının arkadaşlarından birinin yazdığı bir mektupla National Geographic dergisine kapılandı. Bir yıl boyunca heyecanlı, ilginç görevlerden, güneşten bakır gibi yanmış dönen dergi yazarlarının yazılarına başlıklar çıkararak çalıştıktan sonra bir gün patronuna kadrolu yazar olabilmesi için ne kadar zaman gerektiğini sordu. Patronu editörlere yeteneğini göstermesinin en güzel yolunun dergi için kendi hesabına yazıları yazmak olduğunu söyledi. İşinden ayrıldı. Editörleri uzak ülkeler hakkında bir paragraflık öykü önerileri yağmuruna tuttu. Ama çok geçmeden de editörlerin bir görev verebilmeleri için ayrıntılı ama inceden inceye ayrıntılı geniş bilgi istediklerini anladı. Bunu yapabilmek için de öneride bulunduğu yerleri iyi tanıması gerekiyordu. Oysa Sanders yaşamı boyunca Mississippi'nin batısından öteye geçmemişti. Gittiği tek yer St. Croix idi. Bir roman üzerinde çalışmaya başladı. 20 sayfa yazmıştı ki Gloria doğum kontrolüyle ilgili her çareye başvurmalarına karşın bebek beklediğini haber verdi. Sanders Wall Street'in içkili sıkıntılı bir akşamında bir arkadaşıyla konuştu ilk kez. O sırada borsada fiyatların artışı henüz başlıyordu. Sanders'ın sınıf arkadaşı bu yoldan yılda 30 bin kazanıyordu. Kendi dediğine göre bir elini sıcak sudan soğuk suya sokmuyordu. Sanders kendisini sınıf arkadaşından daha beceriksiz bulmuyordu elbette. Korkulacak bir şey yoktu. Arkadaşının yaptığını o da yapabilirdi. Derhal New York'a taşındı. East 70s'de bir apartman katı kiraladı, birkaç kitap okudu, birkaç yerde ilişki kurdu, bir iş buldu. Bütün bunları bir aydan daha kısa bir süre içinde başarmıştı. Sanders hayretle işini sevdiğini anladı. Kolay, heyecan verici, emeğinin karşılığını veren bir işti bu. Sanders insanlardan hoşlanan, para konusunda oyunlara girmekten kaçınmayan bir insandı. Başlangıçtaki başarılara ona istediği kadar müşteri getirdi. Borsa oyunlarını öğrendi, 1968'de paranın değerindeki düşme bir hayli işine yaradı. Artık hali vakti yerinde bir insan olmuştu. Bu kez memurluğa son verdi. Artık müşterileri için borsa oyunlarına giren kendi kendinin patronuydu. İşinde çok başarılıydı. Borsadaki değişiklikleri sezmekte özel bir yeteneğe sahip olduğunu düşünüyordu. İçgüdülerine güvenerek tehlikeli numaralara girişiyor, kazanıyordu. Birbirine rakip üç firma onu kendilerine mal etmeye çalıştılar ama Sanders istemedi. Her ay ne kadar para kazanacağını bilmemek onu heyecanlandırıyor, özgürlüğünü seviyordu. Eğer ekmek parasını kazanamayacak duruma düşerse bunda suçlanacak kendisinden başka kimse yoktu. Ama kazandığı takdirde de başarısını kimseyle paylaşmıyordu. Oysa karısı Gloria bu özgürlüğü çılgınlık olarak nitelendiriyordu. Düzenli bir kişiydi. İşi şansa bırakmaktan hoşlanmazdı. Üzerine bütçe diye yazıp bir çekmeceye koyduğu zarfa her ay ne kadar para gireceğini kesinlikle bilmek istiyordu. Yiyecek, giyecek, oyuncak, eğlence, ders kitapları için ayrı ayrı zarfları vardı. 1971'e girdiklerinde Sanders'ların iki çocuğu vardı. Batı 77. caddede bir apartman katları, West Hampton'da da bir evleri, Sanders mutlu bir erkek olması gerektiğinin farkındaydı. Ama Gloria onu sıkıyordu. Karısı yalnızca iki konu üzerinde bilgili ve tecrübeliydi. Yiyecek ve giyecek. Seks hayatları tek düzeleşmişti. Gloria bu konuda yeteri kadar istekliydi ama seks üzerine konuşmaktan, onu daha ilginç bir duruma getirmekten kaçınıyordu. Sanders onunla sevişirken film yıldızlarını, sekreterleri düşündüğünü fark etti. Çok geçmeden işinden de bıkmaya başladı. Kendi kendine her işte para kazanabileceğini kanıtlamıştı. Para kazanmayı harcamak kadar seviyordu. Ama bu işte de meydan okuma diye bir şey kalmamıştı. Tedirginleşti, dikkatsizce davranmaya başladı. Zaman zaman hala Kusto ile çalışmayı düşünüyordu. Sanki Kusto kendisine bir gün telefon edecekmiş gibi sağlığına, kilosuna dikkat ediyordu. Bedeninin sağlıklılık, uyumlu durumu onu tatmin ediyor, denemek istiyordu. Bir keresinde kendi uydurduğu bir perhiz usulünün bir işe yarayıp yaramayacağını anlamak için 5 kilo şişmanladı. Bir başka seferde arkadaşlarıyla bahse girerek 10 mil koşmak için harekete geçti. 6 mil sonra düşüp bayıldı. Ama doktor arkadaşının Sanders'ın maratoncu olarak yetiştirilmediğini, aslında 2-3 bin sonra düşüp bayılması gerektiğini söylemesi üzerine teselli oldu. Yılın sıkılmadığı tek haftası kışın çocukların büyük annelerini ziyarete, Gloria'nın da bir Arizona sağlık merkezine gittiği haftaydı. Kendisi de Karayipler'deki Club Mediterrane'nin sayfiye yerlerinden birine gidip denize dalıyordu. Gale'la Guadalupe'de Club Med'de tanıştı. Daha doğrusu bunun altında, bir mercan kayalıkları bahçesinde dalma turuna çıkmışlardı. Başlarında rehberleri vardı. Su berraktı, güneş ışıkları sığ kayalıkların dibindeki bütün doğal renkleri ortaya çıkarıyordu. Dikkatle rehberi birkaç dakika izledikten sonra Sanders sıkıldı. Topluluktan ayrılarak derine doğru indi. Yalnız olmadığının farkındaydı ama buna aldırış etmiyor, peşinden gelenin kim olduğunu öğrenmeye kalkışmıyordu. Ağır ağır dönerek kendini suyun akıntısına bırakarak yüzüyordu. Kayalık boyunca yarıklara, çukurlara bakarak yüzdü. Yoluna çıkan bir mürekkep balığı siyah mürekkebini saçtı, sonra bir deliğe kaçıp sığındı. Sanders ahtapotun girdiği deliğe yaklaştı. Onu geri çıkarmaya çalıştı, işte bu sırada omuzuna dokunulduğunu hissetti. Döndü, korkudan bembeyaz kesilmiş, gözleri iri iri açılmış bir kadın yüzüyle karşılaştı. Dalgıçların havasız kaldım işaretini yapıyordu kadın. Sanders derin bir soluk aldı, sonra ona kendi ağızlığını uzattı. Kadın iki kez derin derin soluk aldı, ağızlığı geri Sanders'a verdi, birlikte suyun üstüne çıktılar. Sandala çıktılar. Gale, teşekkürler dedi. Korkunç bir duygu o. Boş bir Coca-Cola şişesini emmeye benziyor. Sanders gülümsedi, havluyla kurulanan genç kadını izledi. Gale şimdiye kadar gördüğü en çekici kadındı. Klasik bir güzelliği yoktu ama tüm varlığıyla capcanlıydı. Saçları kısa, açık kahverengiydi. Yer yer güneşten açılarak sararmıştı. Hemen hemen Sanders kadar uzun boyluydu. Ciddi, yumuşak, pürüzsüzdü. Yalnızca bikinisinin hemen üzerinden görünen apandisit ameliyatının yeri vardı pürüz olarak. Tüm bedeni bronzlaşmıştı. Beyaz kalan yerleri yalnızca ayak parmaklarının arası, avuçları ve genç kadın havluyu bırakmak için eğildiği zaman görünen göğüs uçlarıydı. Kolları, bacakları uzun ve inceydi. Gözleri derin, pırıl pırıl bir maviydi. Gale onun kendisine baktığını fark etti, gülümsedi. ''Bir armağan hak ettiniz.'' dedi. Olağanüstü bir ses tonu yoktu ama bu sakin sakinliği içinde otoriter bir sesti. Ne de olsa hayatımı kurtardınız. Sanders güldü. Hayatınızı kurtarmakta hiçbir güçlük çekmedim. Ben orada olmasaydım da su üstüne pekala çıkabilirdiniz. Su fazla derin değil. Ben çıkamazdım. Çabucak paniğe kapılırım. Güçlükleri yenecek kadar usta bir dalgıç değilim. Her neyse, sizi yemeğe davet ediyorum, tamam mı? Sanders birden tedirginleştiğini hissetti. Kolejden mezun olduğundan beri onu hiçbir kadın yemeğe davet etmemişti. Ne diyeceğini bilemiyordu. Bu yüzden elbette sözcüğü çıktı ağzından. Genç kadının tam adı Gale Sears idi. 25 yaşındaydı. Küçük hatır sayılır bir New York yayın evinde editör yardımcısı olarak çalışıyordu. Okuldan mezun olduğu ilk yıl bir arkadaşıyla ev tutup oturmuştu ama şimdi yalnızdı. Kendisini özel bir kişi olarak nitelendiriyordu. ''Galiba siz buna bencil bir insan dersiniz.'' dedi. Yemekten sonra tenis oynadılar. Eğer Sanders bu konuda antrenmanda olmasaydı, genç kadın onu uzun, köşelere oturan alçak vuruşlarıyla rahatlıkla yenerdi. Tenisten sonra yüzdüler. Akşam yemeğini de birlikte yiyip yürüyüşe çıktılar. Sanki her şey önceden kararlaştırılmış gibi Gale'in kulübesinde kanter içinde kalarak sonuna dek seviştiler. Sonunda birlikte yattıkları o ilk akşam Sanders dirseklerinin üzerinde doğrularak Gale'a baktı. Genç kadın ona gülümsedi. Terden ıslanmış saçları alnına yapışmıştı. ''Hayatımı kurtardığına memnunum.'' dedi. Sanders ''Ben de'' diye karşılık verdi. Sonra nedenini hiç düşünmeden, bilmeden sordu. ''Evli misin?'' Gale kaşlarını çattı. Ne kadar aptalca bir soru bu. Özür dilerim, bilmek istedim de. Gale uzun bir süre konuşmadı, sonra neredeyse evleniyordum dedi. Ama Tanrı'ya şükürler olsun ki aklımı başıma topladım. Neden Tanrı'ya şükürler olsun? Bir eş olarak asla başarı kazanamayacaktım. Çocuk istiyordu o. Ben istemiyordum. Hiç olmazsa şimdilik. Hayatımı istediğim gibi yaşayamayacağım için çocuklarımdan nefret edecektim. Sanders, New York'a dönüşünden 2 gün sonra evinden ayrıldı, boşanma davası açtı. Çocuklarını özleyeceğini biliyordu, özledi de. Ama zamanla suçluluk duygusunu yitirdi. Onlarla geçirdiği öğleden sonralardan zevk almaya başladı. Gale'dan hiçbir vaat beklemediği gibi genç kadın da böyle bir şey yapmadı. Sanders ona aşık olduğunu biliyordu ama genç kadını bir kara sevdalı gibi izlemenin onu kendisinden uzaklaştıracağının da farkındaydı. Karısından ayrıldığını haber vermezden önce Gale'i 2 kez yemeğe götürdü. Sonunda söylediğinde Gale bunun nedenini sormadı. Bütün bilmek istediği Gloria'nın haberi nasıl karşıladığıydı. Sanders karısının her şeyi soğukkanlılıkla kabul ettiğini anlattı. Gloria onun mutsuz olduğunu, evliliklerinin bir çıkmaza girdiğini kabul ediyordu. Aslında avukatı Sanders'ın büyük bir cömertlikle ona her şeyini bıraktığını söyleyince, Gloria da itiraz edecek, bir sorun çıkartacak hal kalmamıştı. Bunu izleyen aylarda Sanders Gale'ı güzel genç kadın istedikçe gördü. Sanders onun başka erkeklerle de dolaştığını biliyor, onlarda neler yaptığını hayal ederek, kurarak kendine işkenceler ediyordu. Ama Gale'a bu konuda soru sormamaya dikkat ediyor, Gale da bir şey söylemiyordu. Gerçi gelecekten söz ediyor, birlikte gitmek istedikleri yerlerden, birlikte yapmak istedikleri şeylerden konuşuyorlardı. Ama evliliğin hiç lafı geçmiyordu. Zaten buna gerek de yoktu daha. Sanders karısından henüz resmen ayrılmış değildi. Zaten öyle duygular içindeydi ki Gale'la evlenmekten söz etmeye korkuyordu. Gale'ın özgürlüğünü kısıtlayacak bir sözcüğün genç kadını kendisinden uzaklaştıracağını düşünüyordu. Sanders kendisini daima normal cinsel isteklere sahip bir erkek olarak düşünmüştü. Ama Gale'la geçirdiği ilk aylarda içinde kapanıp kalmış olağanüstü bir gücün farkına varmıştı. Bu yüzden kendisinin bir seks manyağı olup olmadığını merak ediyordu. Gale için seks bir anlatım yoluydu. Neşe, öfke, açlık, aşk, sevinç. Bir alkolik kişi içki içmek için her nedenden yararlandığı gibi, Gale da sonbaharda ilk dökülen yapraktan Richard Nixon'ın doğum gününe kadar her şeyi bir sevişme vesilesi sayıyordu. Sanders'ların boşanma davasının sona erdiği gün David Gale'e evlenme teklifinde bulunmaya karar verdi. Nedenlerini incelemiş, modası geçmiş olsa da mantıklı görünmüştü. Gale'e tapıyordu, onunla yaşamak istiyordu. Sembolik de olsa genç kadının kendisini ona tümüyle teslim edecek kadar sevdiğini göstermesini istiyordu. Oysa sağduyu perdesinin gerisinde bir meydan okuma vardı. Gale genç, beğenilen ve evliliğe karşı bir kadındı. Eğer evlenme teklifinde bulunur, o da kabul ederse Sanders bir dereceye kadar bir zafer kazanmış olacaktı. Korkuyordu Sanders ama kendini reddedilmeye de hazırlamıştı. Öyle bir konuşma yapacaktı ki Gale bunun ya hep ya hiç biçiminde olmadığını anlayacaktı. Sanders onun evlenmeyi reddettiği takdirde ilişkilerinin olduğu gibi devam etmesini istediğini anlamasını istiyordu. Evlenmelerinin neden iyi olacağını anlatan 12 maddelik bir liste hazırlamıştı. Ama bunları anlatmaya fırsatı olmadı. 3. bulvardaki bir İtalyan lokantasındaydılar. Sanders boşanma ilamını çıkardı, Gale'a uzattı. "Bunlar bugün geldi," dedi. Tabağından bir çatal ançuez aldı. Gale, "Harikulade," dedi. "Artık evlenelim." Sanders hayretle başını kaldırdı. Ağzı bir karış açık kalmıştı. "Ne?" "Evlenelim. Sen serbestsin. Ben de serbestim. İçimden senden başka herkesi çıkarıp attım. Birbirimizi seviyoruz. Mantıklı bir şey bu değil mi?" "Tabii, elbette," diye kekeledi Sanders. Ama "Biliyorum. Benim için çok yaşlısın. Benim bir seks manyağı olduğumu, benimle asla başa çıkamayacağını düşünüyorsun. Artık paran da yok ama ben çalışıyorum. Başaracağız." Gale sustu. "Evet, ne diyorsun?" Balayını Bermuda'da geçirmeye karar verdiler. Çünkü Bermuda'yı ikisi de görmemişlerdi. Üstelik orada güzel tenis kortları vardı. Yüzebilirler, denize dalabilirlerdi. 5. ayrımın sonu. Sayfa 85.